Ayrım 13. Ölüme Eş. Bernhard Eichner. Sayfa 157. 27. Bölüm. Massimo Blum'un yine tenine dokunmak, ona sokulmak istiyor, sessizce söylüyor bunu. Yemek masasında yanında oturuyor, çocuklar yerde oynuyor. Akşam yemeği. Massimo, geçerken uğradı sadece. Blum'un yanında olmak istiyor. Yardımseverliği, üzerine titreyişi, ona dokunan sıcacık elleri. Zamana ihtiyacım var. Lütfen, doğru muydu bilmiyorum, yalnızdım. Sana teşekkür borçluyum Massimo. Lütfen acele etmeyelim. İyice düşünmeliyim Massimo. Sen çok iyisin, yine de yanlıştı. Mark yüzünden biliyorsun, bağışla beni. İçinden söylüyor bunu. Sadece parmakları dokunuyor parmaklarına, konuşuyor, okşuyor, Massimo'yu teselli ediyor parmakları. Çünkü onun daha fazlasını istediğini biliyor Blum. Yanında olmak istediğini, gece gündüz. Ama Blum bunu yapamaz, henüz olmaz, korkuyor. Çocukların ve Carl'ın aralarında birdenbire gelişen bu yakınlaşmayı görmesini istemiyor. Blum'un hemen şimdi son vermek istediği, kurtulmak istediği bu yakınlığı. Massimo onun orada oluşu, Blum'dan bir şeyler beklemesi ansızın bir yük gibi geliyor Blum'a. Ona gitmesi gerektiğini, gelmeden önce aramasının daha iyi olacağını söylemek zorunda. Bir hata yaptığını, sadece kendini düşündüğünü biliyor. Blum gitmesi gerektiğini söylerse onu üzeceğini, yalnız kalmak istediğini söyleyecek olursa bunu biliyor ve Massimo'nun parmakları da bunu hissediyor. Blum'a uzanıyor parmakları, hasretle çığlık çığlığa, sessiz sedasız sevgi dileniyor Massimo. Ama Blum çekiyor elini, artık dokunulmak istemiyor, artık bunu düşünmek, karar vermek zorunda kalmak istemiyor. Lütfen şimdi olmaz Massimo, bana zaman ver lütfen. Blum yüzüne bakıyor ve ondan gitmesini rica ediyor. Çocukları yatırmalıyım, seni ararım, sana ne kadar teşekkür etsem az, sen bir meleksin. Sonra onu kapıya kadar geçiriyor, ona sarılıyor, bir an kapılıyor sıcaklığına ama sonra frenliyor kendini, kollarından sıyrılıp uzaklaşıyor ve kapıyı kapatıyor. Yine yalnız, çocuklarla, başka bir erkeği değil, sadece Mark'ı istiyor. 2 dakikadır gardırobun orada öylece duruyor, tutuyor gözyaşlarını. Çocuklara dişlerini fırçalatmalı, onlarla oyunlar oynamak istiyor, iyi bir anne olmak istiyor, hikayeler okumak istiyor onlara. Yanlarında olmak pek çok şeyi, Carl üstlendiği için vicdanını rahatlatmak zorunda. Olup biten 5 haftadır hayatını alt üst eden her şey hiç durmadan kurcalıyor zihnini. Hep aklında, hiç çıkmıyor, olanları düşünüyor her an. Kızlar uyurken, uyanıkken, Dunya'yı düşünüyor, Schönborn'ları, papazı, her an, kızlara pijamalarını giydirirken, onlara dans eden atın öyküsünü okurken, karanlıkta yanlarında uzanırken ve şarkılar mırıldanırken. Çünkü bu tıpkı humma gibi, bu duygu, öfke, Mark'ın hala hayatta olabileceğini bilmek. Her şey yerinden oynuyor, her şey değişiyor. Gece, sabah, Blum için hep bir öncekinin aynı gün. Cenaze işleri, reza, çocuklar, hazırlıklar, cesetler ve merhumların yakınlarının gözyaşları. Bu arada hep aynı sorular. Nasıl yapacak? Onu alt etmeyi nasıl başaracak? Nerede baş başa kalabilir ki onunla? Peki ne zaman yapacak? Cevapları bulmaya çalışıyor. Günlerce başka hiçbir şey düşünmüyor. Herbert Yonig'i düşünüyor. İnternette onun hakkında bulabildiği her şeyi okuyor. Nerede oturduğunu, nasıl yaşadığını araştırıp buluyor. Onu gözlüyor, izliyor. Katedralde ekmek şarap ayini yapışını, ellerini havaya kaldırışını ve ekmeği bölüşünü, altın kupadan şarap içişini seyrediyor. O da tüm diğer rahipler gibi Tanrı'nın hizmetkarlarından biri. Her pazar Hagen onu kiliseye sürüklemişti. Blum her pazar o kukuletalı, ip kemerli, uzun cübbeli adamın ona yardım edeceğini ummuştu. Artık yaşamak istemediğini söylemişti o adama. Henüz 8 yaşındaydı. Bir öğleden sonra yalnız kalmışlardı. Sadece o ve papaz. Günah çıkarılan yerde onunla baş başaydı. Kendini güvende hissetmişti ve üzgündü. Hiç duraksamadan söylemişti ona. Artık nefes alamadığını, birinin onu bağrına basmasını ne çok özlediğini, tüm cesaretini toplayan 8 yaşında bir kız çocuğu, bahtsızlığını kelimelere dökmeye çalışan, yardım dilenen bir çocuk, cübbeli adamın yanında, her zaman sevgiden söz etmiş olan adamın yanında, kardeşlikten, merhametten. Bloom ağlamıştı. Hatırlıyor, usulca içini çeke çeke ağlamıştı. O bunu duymuş ve ağlamaya bir son vermesi gerektiğini söylemişti ona. Aralarındaki o küçük parmaklıklı pencereden gelmişti sesi. Daha iyi hissetmesini sağlayacak hiçbir şey yapmamıştı. Onu bağrına basmak yerine mutluluk için kendi reçetesini vermişti. İki kere göklerdeki babamız ve bir kere Meryem Ana için selamlama duası, Ave Maria. Mutlu bir çocukluk için üç dua. Ölmek isteyen bir çocuk ve Tanrı'nın bir hizmetkarı. Her pazar onun yanına almasını ve ona yardım etmesini umutla beklemişti. Ona daha önce zaten pek çok kez anlatmış olduklarını hatırlamasını. Bloom onun kendisine yardım edebileceğine uzun süre inanmıştı. Hatta bundan hiç şüphe etmemişti. Çünkü İsa iyi bir insandı. Çünkü Bloom buna inanacak kadar aptaldı. 30 yıl önce sevgiye aç küçük Bloom. Şimdi kilisede en arkalarda yetişkin bir kadın sunağa bakıyor, hiç duygulanmadan seyrediyor. Herbert Yonig'in dua edişine, kollarını ardına dek açışını ve asla gerçekleşmeyecek vaatlerde bulunuşunu. Düzenbaz, sahtekar, Tanrı'nın hizmetkarı değil, İsa değil, sadece 50 yaşlarında bir adam, kuzu değil bir kurt. 28. Bölüm. Bloom.
Ne var?
Daha ne kadar sürecek?
Az kaldı, sabırsızlanmanın sırası değil, hala birileri var, ses duydum. Tüm çalışanlar gidene kadar beklemek zorundayız.
Daha önce sana hiç deli olduğunu söylemiş miydim?
Evet, söylemiştin ama şimdi ne dersen de oradan geçmeye mecburuz.
Benim bir polis olduğumu unutma.
Canım, yine başlama.
İyi de şampanyayı çoktan açabilirdik.
Bir dolapta oturuyoruz Mark.
Ne olmuş, dolapta şampanya içilmez diye bir kural mı var?
Döşek bölümünde kutlayacaktık.
Onu isteyen sendin.
Sen su yatağı istemediğin için bu durumda bana başka seçenek kalmıyor ki.
Doğru, su yatağına karşıyım ve bu yüzden gizlice bir mobilya mağazasında geceliyoruz.
Aynen öyle.
Yakalanırsak bu benim için çok nahoş bir durum olur.
Lütfen yine başlama Mark.
Şu anda seninle oynaşmak istiyorum.
Biraz daha beklemek zorundayız.
O halde seni öpmek istiyorum.
Şimdi olmaz.
İyi de ne zaman?
Sessiz olmalıyız.
Ama ben şimdi istiyorum. Beni öpmezsen bağırırım, o zaman su yatağınla avunursun.
Yapamazsın.
Elbette yaparım.
İlla istiyor musun?
Evet. Gel öyleyse. Bloom dolap kapağını açtı ve koşmaya başladı. Mobilya mağazasının içinde parmak uçlarında Mark'ı elinden tutup çekerek merdivenden yukarıya, döşeklerin teşhir edildiği yere, su yatağına. Nasıl da gömülüyorlardı içine, kıkırdıyor ve birbirlerine sarılıyorlardı. Nasıl da öpüşüyorlardı. Mark ve Bloom 6 yıl önce evlendikleri gün. Bir yasağı delmenin verdiği mutluluk, hala o anları her düşündüğünde hissettiği o kalp çarpıntısı. Ansızın çıka gelen bekçinin yüzü gözlerinin önüne geliyor. Açılan el feneri, altında uzandıkları o ışık, sarmaş dolaş iki sevgili bir su yatağının üzerinde huzurlu. Ayağı fırlamak yerine hiç istiflerini bozmadılar, sadece yukarıya üniformanın paçalarından başlayıp en üste bekçinin yüzüne baktılar. Kimse bir şey söylemiyordu, bekçi de kıpırdamıyordu. Sadece birer tebessüm vardı Mark'ın ve Bloom'un dudaklarında. Direnmediler, teslim oldular. Kaçmak için türlü numaralara başvurmadılar. Sarmaş dolaş uzanmaya devam edip bekçinin vereceği tepkiyi beklediler. Bekçi el fenerli karaltı kanun koruyucu. En kötüsünü düşündüler ama öyle olmadı. Onları cezalandırmak, tehdit etmek ve gücünü göstermek yerine sırıttı bekçi ve kibarca mobilya mağazasının çoktan kapandığını belirtti. Sonra çıkışa kadar onlara eşlik etti, hepsi bu. Mark ve Bloom mobilya mağazasının park yerinde az önce olanlara inanmakta güçlük çekiyorlardı. Yakalandıklarına sonuç olarak hiçbir şey olmadığına, park yerinde yankılanan kahkahaları dışında ve Mark'ın şampanyayı patlatışı, Bloom'un şişeden içişi, kar başladığı için arabanın içinde oturuşları. 6 yıl önce, şimdi Bloom'un Yonig'i beklediği bu küçük poloda, ağızlarında şampanya el ele.
ve susmak bilmeyen kahkahalar, şişenin dibini bulana dek. Arabada oturmuş karı seyrediyorlardı. Kar tanelerinin düşüşünü, uzun bir süre, ta ki ön cam beyaza bürünene dek, baş başa kalana dek, bir kar örtüsünün altında güvende, Mark ve Bloom. Artık tek başına Bloom, ön camda kar yok, yanındaki koltuk boş, mevsim yaz, kıştan kalan sadece güzel, acı veren bir anı. Bloom, Yonig'in yokuşun başında görünmesini bekliyor. Onun az sonra meydan boyunca koşacağını, oraya gelmesinin uzun sürmeyeceğini biliyor Bloom. Hep aynı saatte, son 4 gündür böyle, papaza tahsis edilen evin önünde onu bekliyordu. Papaz her akşam gri eşofmanıyla Dom Platz'a, katedralin bulunduğu meydana geliyor ve koşmaya başlıyordu. Karanlık bastırmadan hemen önce şehrin eski tarihi merkezinden çıkıyordu. İn Nehri Köprüsü, Höttinger Gasse üzerinden yukarıya ormana doğru. Bloom bekliyor, küçük Polo'da oturuyor ve Yonig'i bekliyor. Durup durup dikiz aynasına bakıyor. Yüzüne, gözlerine, kendine bakıyor. Aynadaki görüntüsüne, ağzının kenarına, dudaklarına. Mark bunu ona hep söylerdi. Ne zaman üzgün, yorgun olsa somurtkan olduğunu, Mark'la birlikte gelen öncesinde ne var ne yoksa her şeyi unutturan iyiliği. Bloom kesinlikle inanıyor onun geleceğine. Geleceğini biliyor, her şeyi planladı. 2 gün yalnız kalmaya ihtiyacı vardı, öyle dedi. Deniz kenarında 2 gün. Lütfen Carl, her şeyle sen ilgilen. Sana öyle minnettarım ki Carl. Çocuklara söz verdi, gelirken onlara bir şeyler getirecekti. Deniz kabuğu ve kum. Carl'a sarıldı. Sonra mutfakta bir kadeh şarap içti. Çocuklar oyun hamuruyla oynarken karar verdi bir sonraki hamleye. Herbert Yonig yolun sonunda görünür görünmez olacak olan her şeye öyle net hatırlıyor ki, şimdi artık var olmayan her şeyi, her güzel şeyi, Mark'ı, az sonra olacakları haklı bulmasına yardımcı olan her şeyi. Tanrı'nın hizmetkarı nasıl da koşuyor ona doğru. Bloom arabada, kontak anahtarını çevirmeye hazır. Papaz onu yolun kenarındaki küçük arabayı görebiliyor. Hiçbir şey getirmiyor aklına, koşmaya devam ediyor. Bloom'a yaklaşana dek, Bloom anahtarı çevirene ve gaza basana dek. 20 saniye daha, Bloom bunu yapmak zorunda, hemen şimdi. Herbert Yonig, vücudu nasıl da çarpıyor arabaya. Müstakbel psikopos nasıl da düşüyor yere. Derken görüyor papazın korku dolu yüzünü, bir an bile tereddüt etmiyor. Eziyor onu, kemiklerini kırıyor. Papaz arabanın altında kayboluyor. Bloom acımadan frene basıyor ve geri vitese takıyor. Çabuk olmalı, onu arabaya sürüklemeli, bagaja tıkmalı. Bacaklarını, kolları, gövdeyi birileri gelmeden çabucak. Arabadan dışarı fırlıyor, var gücüyle itiyor, çekiyor, rahibi kaldırıp küçük bagaja koyuyor. Sadece bir parça et, kemik, onu itip kakıyor, acı çekip çekmediğini hiç düşünmüyor. Koli bandıyla sarıyor onu, ağzını bantlıyor, sıkıca bağlıyor. Bir kaza diye düşünüyor, elim bir kaza, başka bir şey değil. Soluk soluğa bagaj kapağını kapatıyor, tekrar arabaya biniyor ve gaza basıyor. 6 saat sonra Trieste'de olacak, 6 saat sonra onunla konuşacak. Tabii hala yaşıyor olursa. Otobanda trafik kontrolü yok, yolda dikkat çekmemeye çalışıyor, depoyu doldurdu, durmuyor, rahibe acımıyor, inlemelerini, bagajdan gelen sesleri duymuyor, motorun sesi daha yüksek, yol, İtalya manzarası, her şey tanıdık, yanından geçip gittiği her mola yeri, yol tabelaları, Bloom ve Yonig deniz kenarına giden yolda, düşünecek çok zaman var, duruma, adam kaçırıyor oluşuna alışmak için çok zaman, öldürdüğüne, muhtemelen bunu yine yapacağına, o diziyi hatırlıyor. Dexter, Mark o diziyi severdi. Geceler boyunca çalışma odasında oturur ve bir adli tıp uzmanının boş zamanlarında adaleti bizzat sağlayışını seyrederdi. Kötüleri ortadan kaldırışını, dünyayı yüz karasından kurtarışını. Dexter Morgan, 7 sezonluk çılgınlığın Mark hiçbir bölümünü kaçırmazdı. O diziye bayılırdı. Onunla birlikte seri katillerin dünyasına dalması için durmadan Bloom'un başının etini yerdi. Bloom her seferinde onunla alay ederdi. Mark'ın buna gerçeğin dizidekine uzaktan yakından benzeyebileceğine nasıl inanabildiğini anlayamazdı. Düpedüz saçmalık der ve koltukta yanına kıvrılırdı. Her şey çok saçma. Kötülerin icabına bakan bir polis, ağına düşenlerin. Ondan başka hiç kimse bunu yapmadığı için adaleti sağlayan bir polis. Bir intikam masalı, hiç gerçekçi değil, zaman kaybı. Buna rağmen Mark'ın yanına uzanır ve ekrandaki adamın kurbanlarını masanın üzerinde stretch filmle sıkıca sarışını seyrederdi Blue. Kurbanlarının kalbine bir bıçak saplayışını, sonra onları parçalara ayırıp denize atışını. Bloom gülmeden edemezdi. Mark'a, Dexter'a. Bir katil, başka hiçbir özelliği yok. Mark'ı buna ikna etmeye çalışırdı ama Mark hararetli konuşmalarla Dexter'ı över, yaptıklarını savunurdu, cinayetlerini. Oysa ki Mark polisti. Verona'ya az kaldı, Bloom gülümsüyor. Bir adam kaçırdı, bir insanı parçalara ayırdı, dizideki gibi. Ceset parçaları tabutlarda. Cenaze arabası, cenaze işleri şirketi, soğuk oda, hazırlık odası, şartlar mükemmel. Bloom'un senaryosu daha iyi. Bloom arabayı sürmeye devam ediyor. Soğukkanlı, neredeyse vurdum duymaz. İçten gelen huzur. Düşünmesi gereken çok şey olduğu halde dosdoğru gidiyor. Bir zamanlar teknede 8 yıl önce güneşin altında olduğu gibi. Onu durduran hiçbir şey yok. Ne yapması gerektiğini biliyor. Gecenin ortasında Trieste'ye az kaldı. Herbert Yonick hala hayatta. Çok yavaş gittiğinde onu duyabiliyor. İnlemelerini ve asfalttaki lastikleri. Rüzgarı, motoru ve ağzındaki bant yüzünden tuhaf çıkan o boğuk böğürtüyü. Acı, çaresizlik, korku. Bloom arabayı sürmeye devam ediyor. Merhamet yok. Hala nefes alıyor, konuşabiliyor, konuşacak olanlar hakkında. Amacına ulaşmak üzere. Yol kıvrıla kıvrıla limana iniyor. O çok tanıdık rıhtım. Lanterna di Trieste. Eski yelkenli tekne, deniz. 29. Bölüm. Bagaj kapağını Yonig'in kafasına çarpıyor. Var gücüyle onu aşağıya doğru bastırıyor ve ikinci darbeyi indiriyor. Yonig doğrulmak istiyor. Birilerine sesini duyurabilmek için bağırmak istiyor. Ama Bloom yine vuruyor. Bir an olsun boş bulunmuyor. Arabayı tekneye çok yakın bir yere park etti. Yonig'in hiç şansı yok. Gözleri ifadesizleşiyor, kapanıyor. Etrafta ona yardım edecek kimsecikler yok. Bloom'un onu bagajdan çıkarıp sürüklemesine ve tekneye çekmesine engel olabilecek kimse yok. Adam ağır, onu sürüklemek zor olsa da her an birileri gelebileceği için elini çabuk tutmak zorunda olsa da zorlanmıyor Bloom. Adam altına işedi, ıslak. Aşağıdaki kabine fırlatıp attığı bir parça et. Yonick doğrudan masanın üstüne düşüyor. Teknenin göbeğinde baygın, bir çocuk kadar savunmasız. Bloom arabayı park ediyor ve halatları çözüyor. 10 dakikadan az bir sürede kıyıdan ayrılmaya hazır. Mümkün olduğunca çabuk ayrılmak istiyor limandan. Ayıldığında onunla baş başa kalmak istiyor. Hiç kimse onu duymayacak. Bir tek deniz var orada ve yaralı kurt. Artık ayağa kalkamaz ama ısırabilir, biliyor Bloom. Onu masaya sıkıca bağlıyor ve üzerine benzin döküyor. Derken motor çalışıyor ve Bloom o büyük tekneyi usulca rıhtımdan uzaklaştırıyor. Dümende tek başına, liman girişinden geçerken tek başına, burnuna güzel bildik kokular geliyor, aşağıda Yonick. Yukarıda yavaş yavaş gündüze dönen gece, muhteşem diye düşünüyor ve bir nefes alıyor, uzun ve derin, İtalya. Her şeyden çok uzak suda, özgürlük, şimdi bile ne olacağının önemi yok. Sonunda suyla baş başa, sadece mavi dalgalar, tendeki tuz. Belki güneş açacak, belki yağmur yağacak. Gün nasıl olursa olsun Yonick sessiz kalacak. Sızlanmalar, inlemeler çok yakında susacak, az sonra geçecek. Kısa bir süre daha güvertede kalıyor Bloom. Dümeni kırıp tekneyi dalga kıranlardan geçiriyor. 13 mil uzağa açık denize çıkıyor, sonra motoru durduruyor. Hemen harekete geçiyor ve Yonick'in yanına iniyor. Tantana etmeyi kesmesini yoksa onu yakacağını söylüyor. Sonra bandı ağzından çekip alıyor. Çok acı çekiyor. Ona bakınca bunu görebiliyor Bloom. Ama adam susuyor, zangır zangır titriyor. Yine de kontrolünü kaybetmemeye çalışıyor. Korkuyor ama korktuğunu belli etmiyor. Bloom'a bakıyor. Hareket edemiyor, hiç kıpırdayamıyor. Öylece yatıyor ve bekliyor. Bloom yanında dikiliyor, elinde bir çakmak. ''Yalan söylersen seni yakarım.'' ''Bacaklarım, bacaklarımı oynatamıyorum, bana yardım etmelisiniz.''
''Anladın mı beni?''
''Beni bir hastaneye götürmelisiniz.''
''Şimdi bana her şeyi anlatacaksın.''
''Benden ne istiyorsunuz, çılgınlık mı, bırakın gideyim lütfen.''
''Diğer üç adamın kim olduklarını öğrenmek istiyorum senden, onları nerede bulacağımı, adlarını.
Acımı dindirecek bir şeylere ihtiyacım var.
Şu anda senin acılarının bir önemi yok.
Tanrı aşkına yeter, şu çakma benden uzak tutun.
5 kişiydiniz. Edwin Schönborn, sen ve diğer üçü.
Neden söz ediyorsunuz?
Şimdi yanlış bir şey söyleyeyim deme. İkinci bir şansın olmayacak.
Ben rahibim.
Bunun ne o kızlara ne de o oğlana faydası oldu.
Her şeyi konuşabiliriz. Düşündüğünüz gibi değil.
Daha kötü, çok daha kötü ve sen bunu biliyorsun.
O adamları tanımıyorum. Yüzlerinde maskeler vardı. Diğerlerinin kim oldukları konusunda hiçbir fikrim yok. Bana inanmalısınız.
Neden yalan söylüyorsun?
Yalan söylemiyorum.
Artık hiçbiri sana yardım edemeyecek.
Para mı istiyorsunuz? Psikoposluk her şeyi halledecektir. Size istediğiniz kadar para bulabilirim.
Katedraline geri dönebileceğini ve hayır işleri yapabileceğini söylemeye çalışıyorsun sanırım. Hiçbir şey olmamış gibi.
Asla iyilikten başka bir şey yapmadım, inanın bana.
Dunya, Elena, Yvon.
Onlar kayıp ruhlardı. Ne yaptıysam onlar için yaptım, anlıyor musunuz?
Ruhlardı mı dedin sen?
Şu çakmağı benden uzak tutun ve beni çözün artık.
Oğlana ne oldu? Sen ve diğerleri ona ne yaptınız?
Size yardım edebilirim. Bu yanlıştan dönmek için hala vaktiniz var. Böyle bitmek zorunda değil. Tanrı sizi bağışlayacaktır, inanın bana. Onun merhameti sonsuzdur.
Kapat şu lanet olası çeneni.
Görüyorum ki mutsuzsunuz, yolunuzu şaşırmışsınız. Artık doğru yolu bulamıyorsunuz. Yardıma muhtaç ve çaresizsiniz. Bırakın da size yardım edeyim. Lütfen çözün beni.
Bir zamanlar çok mutluydum.
Yine mutlu olacaksınız. Tabii artık şu çakmağı elinizden bırakırsanız, bu yaptığınız kimseye bir şey kazandırmaz.
Benim mutluluğum öldü.
Size birlikte dua etmeyi öneriyorum. Başınıza ne gelmiş olursa olsun geride bırakabilirsiniz. Bakın bana, beni arabayla ezdiniz, kemiklerimi kırdınız. Beni bir bagaja koydunuz, bana vurdunuz, üzerime benzin döktünüz. Ve ben buna rağmen içinizdeki iyiyi görmeye hazırım. Tanrı'nın yardımıyla her türlü acıya katlanabilir insan.
Arabayla üzerinden geçtiğiniz o polis benim kocamdı.
Gerçekten üzgünüm ama insan her kaybın üstesinden gelebilir. Yeniden önünüze bakmalı, hayatın size sunduklarını tevekkülle karşılamalısınız.
Evet, buna mecburum.
Rahibin söyledikleri söylemedikleri ne kadar da anlamsız. Bundan sonra söylenebilecek her söz, çünkü susacak, konuşmaktansa ölmeyi tercih edecek. Bulun bunu biliyor ve bu yüzden tutuşturuyor onu. Usulca ve sakince çömeliyor ve çakmağı rahibin giysisine iyice yaklaştırıyor. Tıpkı bir mum yakar gibi rahibi ateşe veriyor. Her ne kadar aklı ona yaptığı şeyin çılgınlık olduğunu söylese de alevler, rahibin ardına dek açılan gözleri nasıl da aykırıyor, küfürler ediyor. Kurt kelimelerle parçalamaya çalışıyor Bloom'u. Yonik nasıl da yanıyor. Usulca çömeldiği yerden kalkıyor Bloom ve yukarıya tırmanıyor. Dönüp arkasına bakmıyor. Rahibin çığlıklarını duymuyor artık. Güverteye çıkıyor ve gökyüzünün yavaş yavaş aydınlanışını seyrediyor. Yonik'in iplerinden nasıl kurtulmaya çalıştığını, çaresizlik içinde nasıl çırpındığını görmüyor. Canını kurtarmak için nasıl feryat ettiğini, yüzünü korumaya çalıştığını, alev alev yanan giysisini, saçlarını, tenini görmüyor. Orada öylece duruyor ve gün doğumunu seyrediyor. İki uzun dakikadır oradalar, sadece o ve ağarmakta olan gün. İçinde ne var ne yoksa sessiz. Deniz havasını çekiyor içine, derin bir soluk alıyor ve veriyor. Bir kez daha, sonra tekrar aşağıya iniyor. Yangın söndürme köpüğü teknenin daha çok zarar görmesini önledi. Bloom rahibin etrafındaki her şeyi korumaya aldı. 3 yangın söndürücünün içindekileri zemine, banklara yaydı. Yonig'i masanın üzerine öyle sabitledi ki alevler kontrol altında kaldı. Sadece pederi cayır cayır yaktı alevler. Bloom her şeyi doğru yaptı. Birden harekete geçiyor, örtüleri Yonig'in üzerine atıp ateşi söndürüyor.
Her yer is ve duman. Araf, Yonik hemen önünde masada. Artık nefes almıyor. Sevgili Tanrı onu yarı yolda bıraktı. Bloom öylece durup etrafa bakıyor. Tekne zarar gördü. Zemin, döşemeler, tavan, direk. Buna rağmen gülümsüyor. Kabini yenileyecek. Yıllardır Herta ve Hagen'in ruhlarını tekneden kovmak istiyordu zaten. Tekneyi yeni baştan döşeyecek kendi zevkine göre. Hagen'in değil, Yonik sayesinde artık bir sebebi var. İlkbaharda her şeyi yenileyecek, eski mobilyaları çöpe atacak, hayalini gerçekleştirecek. Kendine küçük bir yuva yapacak. Mayıs'ta çocuklarla yelken açacak. Şu anda önünde duran ne varsa geçmişe karışacak. Hiçbir şey hatırlatmayacak Yonik'i.
13. ayrımın sonu. Sayfa 171.